Kutsal İsyan 3. ayrım sayfa 34. İşte Anadolu'nun bu dağları Anadolu insanının son bağımsızlık ve hürriyet yuvaları olabilirdi. Bu memleketin hemen her erkeğinde bir Köroğlu, bir Çakırcalı ruhu yaşardı. Anadolu'nun böyle dağları çoktu. Hemen hepsini de yakından görmüştü. Bütün bu dağlar hürriyet sembolleri gibi Anadolu'nun bağrında yükselmekteydi. Düşman çizmesi altında çiğneneceklerin son şerefli ve umutlu sığınağı bu dağlardı. Baktı, Torosların tepesinde kar vardı. Pozantı'yı geçip de Konya Ereğlisi'ne doğru ilerledikçe hava soğumuştu. Orta Anadolu'nun kara kışı bütün toprağı eski ak örtüsüyle örtmüştü. Tren yolunun sol aşağısında uzayan dere buz tutmuştu. 4 yıllık umutsuz bir savaşın bütün kaynaklarını kuruttuğu memleketin üstüne zemheri bütün şiddetiyle çökmüştü. Her yanda küskün asker yüzleri, hiçbir şeye inanmayan aynı insan yüzleri göze çarpıyordu. Tuzlu ve bereketsiz Konya Ovası, insana usanç veren karla örtülü beyaz monotonluğu ile uzuyordu. Ufuklarda bembeyaz bir dağ zinciri bu ovayı bir çanağın kenarı gibi çerçeveliyordu. Geceleri uyumaya çalışan ya da tanımadığı subaylarla dertleşen Mustafa Kemal, gündüzleyin hep bu kavruk memleketi seyretmekte, bir türlü bıkıp usanmadığı manzaralarını seyrediyor ve hiçbir insan gölgesi görünmeyen bu toprakların ne gizli hazinelerle dolu olduğunu düşünerek avunuyordu. Artık kafası bir askerden çok sosyal dertleri yakından bilen bir insanın kafası gibi işliyor, bu topraklarda yaşayan bahtsız insan yığınlarının da mutlu olma hakkı olduğunu düşünüyordu. Henüz 40'ına gelmemiş bu asker çok şeyler görmüş, her türlü mücadelenin ve savaşın dalgaları arasında zaten vaktinden önce gelişmiş, olgunlaşmıştı. Dünya savaşına girilmemesini can ve gönülden istemişti. Bir kez girdikten sonra da onda bir görev almaktan geri durmamıştı. Trablus, Anafartalar, Kafkas cepheleri, Arabistan cepheleri, 4 yıl kulaklarını sağır eden top, tüfek, makineli tüfek gürültüleri birdenbire hep birer zavallı anı olmuştu. Tıpkı değirmenin gürültüsü kesilince uyanıveren değirmenciye benziyordu. Birden uyanmış gibiydi. Gözlerinin önünde kocaman umutsuz bir memleket ve açlığa, esarete mahkum milyonlarca insan, milyonlarca aziz yurttaş vardı. Şimdi bu panoramayı görmekten sanki korkuyor gibiydi. Bu yıkılmış, çökmüş gerçeği hangi omuzla yüklenip kaldırabilecekti? Düşünüyor, düşünüyor, sonra kafası yorulunca tatlı bir uyuşukluk onu bu korkunç realite dünyasından alıp uykunun umutsuzları avutan ucuz cennetine götürüyordu. Arkasında dağılmış orduların enkazını başıboş bırakarak İstanbul'a gitmek ona bir kaçış, bir korkulu rüyadan bakmaya cesaret edilemeyen bir aziz yitikten kaçış gibi geliyordu. Kendisine verdikleri Yıldırım orduları grubunu bile henüz düzenlemeye, vurucu bir güç haline getirmeye vakit kalmadan Mondros mütarekesi patlak vermiş, kolunu kanadını kırmıştı. Yıldırım orduları grubu olarak emrine verilmiş olan askeri birlikler şunlardan ibaretti. Nihat Paşa'nın kumandasındaki 2. ordu ki karargahı Adana'da bulunuyordu, bu onun eski ordusuydu. 7. ordu ki onun ordusuydu ve başında vekaleten Ali Fuat Paşa bulunuyordu. Muhittin Paşa'nın emrindeki Hicaz Seferi Kuvveti ki bir vakitler onun kumandanlığına atanan Mustafa Kemal kabul etmemiş ve Şam'a dönmüştü. Mağanda bulunan bir takım birlikler de bu toplumun içindeydi. Şimdi bütün bu birlikler büyük bir tehlike içinde bulunuyordu. Hepsi esarete dağılmaya mahkumdu. Bu dağınık ve perişan birlikleri artık hiçbir gücün bozgundan kurtaramayacağını düşündükçe içi kan ağlıyordu. Onlarda da yapabileceği bir iş kalmamıştı. İstanbul'a suyun gözüne cesaretle gidişinin bir tek gerçek anlamı vardı. Her şeye karşın bu korkunç çatırdakları çökmekte olan aziz varlığı kurtarmaya çalışmak. İşte ancak bu düşünce onun bir kaçış olarak duyduğu yolculuğun üzüntüsünü azaltıyordu. Hicaz ve Maan'daki birliklerin esareti mahkum olduğunu 2 yıl önce Enver Paşa ile Cemal Paşa'ya söylemiş, dinletememişti. Zaten Enver Paşa'nın umudu güneyden çok yukarıda Anadolu'nun kuzey bölgelerindeydi. Hele Bolşevik ihtilali olup da Ruslarla mütareke yapıldıktan sonra Enver Paşa Arabistan'daki ordu gruplarını bir setr görevi görmek üzere gözden çıkarmış, yani feda etmiş ve Kafkas cephesinde yığınak yapmaya başlamıştı. Bu birlikleri ileride kullanmak istiyordu. Bunda da felek ona yar olmayacaktı. Tren apak kardan bir halı ile örtülü Konya Ovası'nı da puflayarak geçmiş, daha dağlık ve değişik manzaralar içinde ilerliyordu. Memleket ne kadar insansız görünüyordu. Sanki bu korkunç 4 savaş yılı erkekleri cephede, ihtiyarları ve çocukları da cephe gerisinde yiyip bitirmişti. İnsansız bir memleket gözlerinin önünde alabildiğini uzuyordu. Bütün her yan dağ taştı. Sanki bu topraklara hiç insan eli değmemişti. Dağların güney sırtlarında tek tük ormanlık bölgeler görünüyor, öbür yanda yeşilliksiz, kıraç bir ıssızlık insanın içini ürküterek uzayıp gidiyordu. Bu sahipsiz gibi görünen toprakların bahtı için kim bilir ne acıklı planlar hazırlanıyor, ne korkunç dolaplar dönüyordu. Karınca yuvalarına benzeyen tek tük köylerin üzerinden soğuk kış göğüne doğru yükselen mor dumanlar aralarında insanların yaşadığını gösteriyordu. Mustafa Kemal İstanbul'a yaklaştıkça daha çok dalgınlaşmış, kafası memleket davalarından uzaklaşarak Beşiktaş'ta Akaretler'deki 76 numaralı evde oturan ve tıpkı kendisini andıran biri kendinden çok daha yaşlı birisi de kendisinden genç iki kadını düşünmeye başlamıştı. Bunlardan yaşlısı annesi Zübeyde, öbürü de kız kardeşi Makbule idi. Dünyada varı yoğu onlardı. Onların da varı yoğu kendisiydi. Annesinin dizi dibindeki mindere bağdaş kurarak kendisini sevdirmesini, okşatmasını ne kadar istiyordu. Hayatta daima bir amaç peşinde koştuğu için evlenememişti. Evlenen erkeklerin bir ideal peşinde koşamayacaklarına inanıyordu. Ya hep ya hiç formülünü uygulamaya çalışmaktan başka hiçbir şey düşünemiyordu. Kadın şefkatini öyle gereksinmişti ki nedir ki yaşayışında tanıdığı kadınlardan hiçbiri ona bu şefkatin zerresini verememişti. Ona bu şefkati verebilen bir tek kadın vardı, annesi. Ona da babasının ölümünden sonra evlendiği için uzun zaman küsmüştü. Zübeyde Hanım'ın oğluna karşı duyduğu derin sevgi ve şefkat bu buzları eritmekte gecikmemişti. Tren İzmit'e vardığında durdu. Mustafa Kemal zeki yüzlü, zayıf, kendi yaşında eski bir arkadaşıyla yüz yüze geldi. Bu İzmit mutasarrıfı Süreyya Yiğit Bey'di. Ta Trablus'ta İtalyan emperyalistleriyle çarpıştığı günden beri candan bir arkadaşıydı. Sonra Çanakkale Savaşları sırasında Mustafa Kemal bu yakın arkadaşıyla sık sık görüşür, konuşurdu. Süreyya Bey o civarda görevliydi. Memleket sorunlarında hep ileri düşünceler çevresinde birleşmekteydiler. Bu genç ve idealist mülkiye yöneticisi günün birinde her şeyi arkada bırakıp yine ihtilalci Mustafa Kemal'in arkasına düşecek ve onunla kelle isteyen en tehlikeli sıralarda Dağtaş birlikte gezecekti. İki eski arkadaş sarmaş dolaş oldular. Tren kalkıncaya dek Süreyya Bey de Mustafa Kemal'in karşısına kuruldu ve korkunç bir yergi yağmuru altında en tehlikeli neşter darbeleriyle iç ve dış düşmanları, İngilizleri, Enver, Cemal Paşaları ve İttihat ve Terakki'yi batırdılar. Tren İzmit'i geçtikten sonra paşa tıraş oldu, yıkandı, hazırlandı. Şu sırada dinleneceği bir tek huzur cenneti vardı, annesinin üzerine dikilecek mavi gözleri. Yalnız eve yaklaştıkça sevinciyle beraber yorgunluğu da artıyordu. Şöyle sere serpeyan gelip dinlenerek enerji ve hız almak, sonra yine mücadeleye atılmak. Artık tren İstanbul'un köşkleri, gül bahçeleriyle gözleri dinlendiren, huzur yuvalarıyla dolu banliyö bölgesinde ilerliyordu. Mustafa Kemal artık hiçbir şey duymadan ve düşünmeden bakıyordu. Duyacak, düşünecek tümen tümen şey vardı. Hiçbiri ötekine sıra vermediğinden bunların sahibi de İstanbul'u trenin penceresinden bir otomat gibi seyrediyordu. Tren Haydarpaşa'da durunca Mustafa Kemal, yaveri Cevat Abbas ve kendisine garda karşılamaya gelen eniştesi Mecdi Bey'le eşyalarını bir beylik motora yüklettiler. Motor aksırıp öksürerek ilerliyordu. Dalga kıranın içinden geçerek Kız Kulesi önlerine vardılar. Bu ara Mustafa Kemal'in gözlerine çarpan bir faciayı yaveri Cevat Abbas dile getirdi. Paşam bakınız, İtilaf donanması geliyor. Gerçekten de İtilaf devletlerinin irili ufaklı donanmaları Marmara'da ilerliyor ve ilk gelenler belirli noktalarda demir atıyordu. Mustafa Kemal kurşun renkli korkunç ejderhalar gibi ilerleyen ve gürültüyle demir atan dreadnoughtları ve zırhlıları tiksinti ile bir süre seyrettikten sonra yaverine ''Merak etme, geldikleri gibi giderler.'' dedi. Arı burnunda ve anafartalarda ancak dürbünle seyrettiği kül renkli sayısız deniz ejderleri boğazın koyu mavi sularını örtmüştü. İtilaf devletlerinin en azılı savaş gemilerinin çelik gövdeleri Vahidettin'in sarayı önünde toplarının namlularını padişahın gözlerine sokmak istercesine dolma bahçeye çevirmiş yatıyorlardı. Caddeden karşıya geçecekleri sırada durmak zorunda kaldılar. İskoç gaydalarının çaldığı coşkun bir marş ile caddeyi boydan boya doldurarak bir İngiliz deniz askeri birliği geçiyordu. Mustafa Kemal ne yapacağını şaşırmıştı. Paşa üniforması ile anafartalarda yendiği bu düşmanı şuracıkta böyle yakından seyretmek ne acıydı. Uzun ve güzel parmaklarının arasında yanmakta olan sigarasını hırsından yere atarak çiğnedi. Sonra bütün o iğreti, sevinci ve mutluluğu ruhunu boşaltıp kaçarken akaretlere doğru yürümeye başladı. Bütün bunların sonu gelecek diye mırıldandı. 76 numaralı evin önünde durduğunda kız kardeşi Makbule Hanım'ın bir sevgi ve heyecan çığlığı atarak boynuna atılmasıyla karşılaştı. Çünkü onu bekliyorlardı. Kız kardeşini gerçek bir kardeş özlemiyle, içtenliğiyle kucakladı. Nasıl Makbuş, annem iyi mi diye sordu. Yukarıdan Zübeyde Hanım'ın sesi geldi. Hoş geldin Mustafa'cığım. Mustafa Kemal merdivenleri sanki koşarcasına tırmandı. Annesi merdiven başında kollarını açmış onu bekliyordu. Mustafa Kemal'i bir sevinç hıçkırığı ile kucaklayıp bir süre öylece bağrına bastı, kokladı. Sonra oğlunun yanaklarını gözyaşlarıyla ıslatarak birçok kereler öptü. Ne kötü zamandayız Mustafa'cık. Seni Allah bir kere daha sağ salim gönderdi bana. Seni hiçbir yana bırakmayacağım artık. Bu çift sevgi Mustafa Kemal'e bütün yorgunluğunu unutturmuştu. Üniformasını değiştirdi. Günlerce süren tren yolculuğunda yüzünün rengini değiştiren ve sarışın güzel derisini sanki esmerleştiren odun dumanının izlerini silmek için banyosunu yaptı. Sonra anneciğinin dizi dibine minderin üzerine uzandı. İlk koçbaşı. Oh dedi. Ana evi de ne rahat yermiş. Fakat ne yazık ki ana vatanın rahatı kaçtı. Rauf Bey Bahriye Erkan'ı Harbiye Reisliği süresinde Bolşeviklerle Brest-Litovsk Barış Antlaşması'nı imzalayan heyette bulunmuş, sonra yurda dönünce bu görevinden çekilmişti. O da Mustafa Kemal gibi Almanların kilit noktalarımızda bulunmalarını karşıttı. Brest-Litovsk Antlaşması'nda Ruslarla olan savaşa son verilmişti. Artık Karadeniz'de Rus-Türk donanmalarının çarpışması durmuştu. Rauf Bey işte bu yüzden Osmanlı Bahriyesi'nin başına getirilmiş olan Alman Amirali Şoso'nun artık görevinin son bulduğu kanısındaydı. Bunun içinde Bahriye Nazırı Cemal Paşa ile didişip duruyordu. Cemal Paşa tıpkı Enver Paşa gibi hala Almanları gücendirmekten korkuyordu. Rauf Bey'in zoru ile Cemal Paşa bir gün bu sorunu vükelaya arz etmiş, ne var ki onlar bu öneriye yanaşmamışlardı. Rauf Bey Cemal Paşa'nın bu teklifi ciddi olarak yapmadığını biliyordu. Yoksa bu kabul edilebilirdi. İşte o da 5 Haziran 1918'de istifasını basıp çekilmiş ve küskünler kafilesine katılmıştı. Cemal Paşa pek çok direndiği halde istifasını geri almamış ve 4 ay süren bu süre içinde daireye bir kez bile gitmediği halde Cemal Paşa bunu idare etmeye çalışmıştı. İşte bu kritik anlardaydı ki bir gün Ferit Ahmet İzzet Paşa onu görüşmek üzere çağırtmıştı. Paşa ile Galata'da Seyri Sefa'in acentesi idarehanesinde buluşmuşlardı. Sultan Vahidettin o günlerde yeni tahta çıkmıştı. Bunu tarafsız devletlere bildirmek üzere de bir heyet seçilmişti. Ahmet İzzet Paşa bu heyetin başkanı Rauf Bey de bir üyesiydi. Seyri Sefa'in acentesinde buluştuklarında İzzet Paşa ona sır namıyla birçok şeyler anlattı. Bunlar arasında Makedonya'da Bulgarların itilaf ordularıyla mütareke yaptığı, Talat Paşa harp kabinesinin düştüğü ve Vahidettin'in sadareti Tevfik Paşa'ya teklif etmiş olduğu haberleri de vardı. Padişah Erkan-ı Harbiye Reisliğini de İzzet Paşa'ya teklif etmişti. İzzet Paşa bu çok güç zamanda sadarete geçen Tevfik Paşa'nın ve kendisinin insanüstü çabalar harcaması gerektiğini anlattı. Rauf Bey'in de kendilerine yardımcı olmasını istedi. Tevfik Paşa'nın kabineye kuracağını işiten Rauf Bey çok fena olmuştu. Evet, Tevfik Paşa devlet adamlarımız arasında yurtseverliğiyle tanınmış bir kişiydi. Gerek Hamit, gerekse meşrutiyet döneminde bulunduğu görevleri hak ve adalet dairesinde yerine getirmişti. Her türlü insana ve insanca davranmıştı. Türk yurdunda sevgiye ve saygıya kavuşan devlet adamlarından biri olmuştu. Ne var ki yaşı çok ilerlemiş, piri fani denecek duruma gelmişti. Rauf Bey 1. Dünya Savaşı'ndan önce Sultan Osman Zırhlısı süvarisi olarak Londra'da bulunduğunda Tevfik Paşa Londra elçisi olarak bulunuyordu. Adamcağızın orada bu elçilik görevini bile layıkıyla yapamadığını yakından görüp anlamıştı. Yani normal şartlar altında bir elçilik görevini bile yürütecek güçte değildi artık. Elçilik memurları onun imzasını taklit ederek hoşuna gitmeyen birçok resmi işleri haberi olmadan yürütüp durmuşlardı. Rauf Bey bütün bunları İzzet Paşa'ya anlattıktan sonra son olarak da şunları söyledi. Şimdi buyurduğunuz gibi devletin maruz bulunduğu hayati tehlikeler içinde hükümeti Tevfik Paşa kurarsa o hükümette ben bir gambot kumandanlığını bile üstüme almak cesaretini kendimde göremem. Siz ki milletin ve ordunun güvenini kazanmış, vatan ve milleti çok tehlikeli durumdan kurtarmak için gereken bütün hasletleri nefsinizde toplamış bulunuyorsunuz. Tevfik Paşa kabinesinin kuruluşundan pek az sonra kendini göstereceğinden şüphe etmediğim idaresizlik ve başarısızlıklar karşısında hayal kırıklığına uğrayacak ve hizmet imkanını bulamayacaksınız. Onun için teklif edilen mevkiyi kabul buyurmamanızı rica ederim. İzzet Paşa Rauf Bey'in bu sözlerinden çok duygulandı ve ona şöyle dedi. Padişah beni davet ederek bu vazifeyi kabul etmekliğimi ısrarla rica etti. Ben de söz vermiş bulundum. Şimdi sözümü geri almayı namusumla kabili telif göremem. Ahmet İzzet Paşa Ekim ayının sonunda Rauf Bey'i yeniden çağırdı. Yine Galata'da Seyri Sefain acentesi yapısında buluştular. İzzet Paşa ona ılımlı bir sesle şunları söyledi. Rauf Bey, dediğin oldu. Tevfik Paşa birkaç günden beri benim de yardım ve müzaheretimle çalıştığı halde kabineyi kurmaya muvaffak olamadı ve istifa etti. Padişah da vükela heyetinin teşkilini bana havale etti. Ne kabul ne de reddettim. Durumu tetkik için müsaade istedim. Fırkalı veya fırkasız olmalarına ehemmiyet vermeyeceğim kimselerle bir kabine kurmayı düşünüyorum. Politikamızın esası iç çekişmelere yer vermeyecek. Millet arasında birliği sağlamak ve Birleşik Amerika Cumhuriyeti'nin sulh konusunda yayımladığı beyannamenin bize temas eden kısmındaki prensipler dahilinde sulh yapmaya çalışmak olacaktır. Bulgarlar 10 günden beri mütareke yaparak harpten çıktılar. Bu yüzden Trakya hudutlarımız Makedonya'da artık serbest bulunan büyük İtilaf kuvvetlerine karşı açık, müdafaasız kalmıştır. Filistin cephesindeki üstün düşman orduları karşısında mühim kısımlarını kaybeden kuvvetlerimiz esir olmamak için perişan bir vaziyette ricat ediyorlar. Irak cephesinin durumu da aşağı yukarı bu halde. Bu vaziyette idare mesuliyetini üstüne almakta şahsi emel ve menfaatlerin hatta ikbal ve şeref ümitlerinin yeri yoktur. Bencil düşünceleri, fikir ayrılıklarını bir tarafa bırakarak her şeyin üstünde olan vatanın elde kalan kısımlarını ve milletin siyasi istikbalini kurtarmak yolunda gerekirse nefsimi de feda etmeyi bilecek çalışma arkadaşları bulursam ne âlâ. Hükümeti kurmakta tereddüt etmeyeceğim. Aksi halde ben de sadareti kabulden çekineceğim. Bu sözler Rauf Bey'i iyice sarsmıştı. Tam anlamıyla yurtseverce konuşmalardı bunlar. Bu koşullar altında gerek kendisinin gerekse başka yurtsever arkadaşlarının kabinesine girerek kendisini destekleyeceklerini açık yüreklilikle anlattı. İzzet Paşa eski valilerden Reşit Akif Paşa'yı dahiliye nezaretine, Berlin elçisi Rıfat Paşa'yı da hariciye nezaretine getirmek istiyordu. Reşit Akif Paşa yaşının çok ilerlemiş olması dolayısıyla bu görevi yüklenmek istemiyordu. Rıfat Paşa da henüz İzzet Paşa'nın telgrafına karşılık vermemişti. Oysa bu nezarete çabucak bir nazır bulmak gerekiyordu. Rauf Bey'e bu makama kimin getirilebileceğini sorunca o da Talat Paşa kabinesinde dahiliye nazırı iken istifa eden İsmail Cambolat Bey'in getirilmesinin pek yerinde olacağını söyledi. Rauf Bey İsmail Cambolat Bey'i meşrutiyetin ilanı sırasında tanımıştı. Bir süre sonra ordudan çekilerek mülkiye hizmetine geçen Cambolat Bey, kaymakamlıklarda Emniyeti Umumiye Müdürlüğü'nde şehremenlikliğinde bulunmuştu. En son görevi Dahiliye Nazırlığı'ydı. İdare makinesinin iç yüzü üzerinde derin bilgisi ve sağlam görüşleri vardı, dürüsttü. Kanuna kılı kırk yararcasına saygısı vardı. Böyle bir adam yabana atılamazdı. İzzet Paşa da onu yabana atmayarak kabinesinde Dahiliye Nazırı yaptı. İzzet Paşa, Nafia nezaretinde de Ali Fethi Bey'i getirmeyi düşünüyordu. Ali Fethi Bey son günlerde İttihat ve Terakki'den ayrılmış, muhalif bir parti kurmuştu. İzzet Paşa, barış üzerindeki düşüncelerini de anlatarak Fethi Bey'in fikrini yoklamasını Rauf Bey'e havale etti. Bu ana dek Rauf Bey'in kendisine ne kabinede ne de kabine dışında bir görev teklif etmemişti. Zaten o da böyle bir görev bekliyor değildi. O vatan ve millet uğrunda her türlü fedakarlığı makamsız mevkisiz de yapmayı göze almıştı. Bu yurtsever kabineyi bütün varlığıyla desteklemek kararındaydı. Rauf Bey Harbiye Nezareti ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine kimlere verebileceğini İzzet Paşa'dan sordu. O da bu hususta henüz bir karara varmadığını söyledi. Yalnız şimdilik her iki görevi de kendisi yüklenmek istiyordu. Rauf Bey bunun üzerine bu görevlerden birini Mustafa Kemal'e vermenin çok yerinde olacağını söyledi. Böylece İzzet Paşa'nın yüklendiği pek ağır yük genç paşanın güçlü elleriyle büyük ölçüde hafifletebilecekti. İzzet Paşa bu teklif üzerinde epeyce düşündü. Sonra da Mustafa Kemal'in bu görevleri çok iyi başarabileceğini fakat şu sıradaki harp durumu dolayısıyla onu bu türlü bir memuriyet vermenin doğru olamayacağını anlattı. Çünkü Mustafa Kemal'i Suriye cephesini idare eden Von Sandres'le değiştirmek gerekiyordu. Alman generali Von Sandres'i hizmetinden affetmek zaruri olacaktı. Bu takdirde boşalacak kumanda mevkiini mevcutlar içinde yalnız Mustafa Kemal Paşa'nın işgal edebileceğini siz de takdir edersiniz. Vaziyet sulha doğru gelişir ve cephenin bugün arz ettiği tehlike ortadan kalkarsa Harbiye Nazırlığı'nı Mustafa Kemal Paşa'ya devir ve tevdi etmeyi düşünüyorum. O zamana kadar Suriye cephesinde kol ordu kumandanı bulunan Miralay İsmet Bey'i Erkan-ı Harbiye 2. Reisliğine, Kafkas cephesinde diğer bir kol orduyu kumanda eden Kazım Karabekir Paşa'yı da Harbiye Müsteşarlığına münasip görüyorum. Yalnız Ahmet İzzet Paşa'nın içini bir kurt kemiriyordu. Harp kabinesinin istifasını verip kuzu kuzu kenara çekilen o eski kurt, eski komiteci ittihatçı kodamanlar yeniden iktidarı ele geçirmek için bir kuvvet denemesi yapamaz mıydılar? Bir hükümet darbesi yaparak memlekette sert bir diktatörlük kuramazlar mıydı? Dev gibi Nazım Paşa'yı kanlar içinde yere sererek İhtiyar Kamil Paşa'nın elinden sadareti zorla çekip alan bu gözü pek adamlar hala ortalardaydılar. Gerçi biraz yorgun, biraz umutsuz görünüyorlardı ama görünüşe hiç aldanmaya gelmezdi. Enver'den de, Talat'tan da, öbür ikinci sıradaki kodamanlardan da korkulurdu. İzzet Paşa en sonra bu kurdu da meydana çıkardı. Acaba Rauf Bey bu yolda bir tehlike görmüyor muydu? Rauf Bey bütün bu iddiaçı kodamanların son günlerdeki ruh hallerini pek yakından izleyen bir kimse olarak bu yolda hiçbir tehlike olamayacağını söyledi. İzzet Paşa isterse Talat Paşa'yı gidip görebileceğini ve sorunu daha yakından sezinleyebileceğini de söyledi. İzzet Paşa Talat Paşa ile görüşme işini Rauf Bey'e verdi. Rauf Bey hemen bir Lando'ya atlayarak Galata Köprüsü, Eminönü, Sirkeci yolu ile Ayasofya'ya gitti. Ayasofya Camisi'nin karşısındaki eski ve gösterişsiz bir evin kapısı önünde arabadan indi. Ortalarda eski hareketli ve hararetli günlerden bir iz yoktu. Ev üzgün bir sessizlik içindeydi. Rauf Bey arabadan iner inmez kapı açılmıştı. Çünkü artık bu ev halkı için kuşkulu günler başlamıştı. Dosttan çok düşman bekler bir hali vardı. Talat Paşa gibi koskoca bir sadrazam böyle bir evde oturduğuna inanabilmek hayli güçtü. Kapıyı açan Talat Paşa'nın ta kendisiydi. Üzerinde bağdaş kurmuş oturmuşa benzeyen kırışmış bir pantolon ve ceket vardı. Rauf Bey'in Lando'dan indiğini görür görmez önemli bir şey için geldiğini anlamış ve kapıyı kendi eliyle açmakla acele etmişti. Rauf Bey'in Talat Paşa ile tanışması epeyce eskiydi. Hemen hemen 10 yıl olmuştu. Onu meşrutiyetin ilk haftasında Selanik'ten İstanbul'a gelişinin ertesi günü tanımıştı. Bu babacan, içten görünüşlü devlet adamı ile arası her zaman şeker bal olamamıştı. Her ikisinin arasında birçok önemli düşünce ayrılıkları meydana gelmiş, gizliden gizliye bayağı savaşıp durmuşlardı. Rauf Bey'in dik başlı, karakterli ve atak gençliğini kıramayan Talat Paşa, bu genç kahramana masal kahramanlıkları yaratan Hamidiye'nin bu ölmez kahramanına karşı her zaman yumuşak, babacan, içten, aydınlık davranmıştı. Bu yüzden Rauf Bey'in de ona karşı pek içten bir saygısı vardı. Prensipleri dışında hiçbir düşmanlık ve katılık göstermemişlerdi birbirlerine. Talat Paşa bu sefer de her zaman olduğu gibi Rauf Bey'i büyük bir içtenlikle kabul etti. Orta halli ailelerinkine benzeyen mobilyalarla döşenmiş küçük bir salona götürdü. Rauf Bey ilk bakışta paşanın zayıflamış olduğunu anladı. Çünkü sadrazamlık zamanında giydiği sivil elbiseleri üzerinden sarkıyor gibi geldi ona. Bu 120 kiloluk iri yarı adam aşağı yukarı 20-30 kilo vermişe benziyordu. Geniş, ablak ve zeki yüzünün ortasındaki kara gözleri üzgün bir ateşle için için yanıyordu. Hatta kocaman etli ve yumuşak elini sıktığı zaman bu elin garip bir ateşle yandığını duydu. Neden geldin der gibi büyük bir merakla Rauf Bey'in gözlerine bakıyordu. Kahveleri getirdiğinde onun karısını da aynı büyük üzgünlük içinde acı acı gülümser gördü. Rauf Bey kahvesini höbürtedirken baklayı ağzından çıkardı ve Ahmet İzzet Paşa'nın korkusunu anlattı. Talat Paşa yüzünü kaplayan derin bir içtenlikle, "Rauf Bey," dedi, "sadaretin Ahmet İzzet Paşa gibi efsaflı bir devlet adamına teklif olunmasına son derece sevindim. Tevfik Paşa'nın kabine teşkiline çalıştığını biliyordum ve bir an önce muvaffak olacak diye de müşkül anlar geçiriyordum. Biz memleketi ecnebi müdahalesinden, Rus tahakkümünden ve istila ve izmihlalden korumak azim ve ümidiyle Rusya'ya muhalif olan Almanya ve Avusturya Macaristan zümresinde harbe girdik. Muvaffak olamadık. Bu tarzda hareketimiz ve harp müddetince vuku bulan bazı idaresizlikler, yolsuzluklar ve ihtikarlar dolayısıyla mesul görülmemiz tabidir ve kanunun emrettiği muameleye tabi olacağımız da şüphesizdir. Mesuliyetimiz tahakkuk ederse derecesine göre elbette ceza göreceğiz. Uzun müddet iktidarda bulunduk. Dost ve birçok da düşman edindik. Fakat mağlubiyetimizin doğurduğu vaziyet ve fırsattan düşmanlarımızın istifadeye kalkıp namusumuzla oynamalarına asla razı olmayacağımızı takdir edersin. İzzet Paşa'nın sadarete geçmesini bu bakımdan da muvafık görür, memnun ve müsterih olurum. Ona zorluk çıkarmak şöyle dursun, faydalı olabileceğimiz her hususta müzaheret etmeyi de borç bilirim. Mesela istifa eden sadrazamların haiz oldukları salahiyete dayanarak padişaha İzzet Paşa'ya karşı olan teveccühlerindeki isabeti kuvvetlendirecek maruzatta bulunabilirim. Talat Paşa elini alnından geçirip bir süre düşündükten sonra sözünü şöylece sürdürdü. Rauf Bey, İzzet Paşa askeri vaziyetimizi ve vehametimi görür. Takdir eder ama maliyemizin haline layıkıyla vakıf bulunduğunu zannetmiyorum. Halbuki maliyemizin hali askeri vaziyet kadar ve belki daha perişan ve berbattır. Maliye Nazırı bulabildim mi? Henüz bulamadıysa en münasip zatın Cavit Bey olacağını tarafımdan paşaya söyleyiniz. Cavit Bey de tıpkı İzzet Paşa gibi Birinci Dünya Savaşı'na gitmemizi istemeyenlerdendi. Savaşa bir olup bitti halinde girilmesi üzerine kimi arkadaşlarıyla sözleşerek nazır bulunduğu kabineden çekilmişti. İttihat ve Terakkiciler bu çekilişe çok öfkelenmişlerdi. Ona vatansız, hain, milliyetsiz diyenler bile olmuştu. Hele kimi partililerin onu düşman taraflısı olmakla damgalamakları bile görülmüştü. Rauf Bey, işte bütün bu olanları yakından bildiğinden Talat Paşa'nın Cavit Bey'i öven ve salık veren sözleri karşısında şaşırıp kalmıştı. Ne diyeceğini bilememişti. O zaman Talat Paşa ona şöyle söyledi. Ne düşündüğünü biliyorum. Cavit Bey lehinde ve aleyhinde çok şeyler söylendi. Fakat harbin devamı müddetince birkaç defa Maliye Nazırlığını üstüne almış olmak itibariyle kanaatim şudur ki bizim zamanımızda olduğu gibi İzzet Paşa'nın da maruz kalacağı müşkül zamanlar memleketin maliyesini idareye kudretli bir zat var ise o da Cavit Bey'dir. Teklifimi şahsi ve fırka duygularından sıyrılmış olarak sadece vatanın menfaati düşüncesiyle yapıyorum. Talat Paşa konuşmasının başından beri belki biraz üzgün görünüyordu ama yine de kendine üzüntüsüne gem vurmaya çalışıyordu. Şimdi bu üzüntüsü coşup taşmış ve bütün benliğini kaplamış gibiydi. Onun bu öldürücü acısı Rauf Bey'e de dokunmuştu. Karşısındaki bu eski sadrazama ve politikacıya karşı içinde büyük bir sevgi vardı. Onu avutmak için birkaç söz kekelemek istedi. Talat Paşa hemen onun sözünü keserek şunları söyledi. Rauf Bey, olan olmuştur artık. Nedense faydasızdır. Biz harbe ancak vatanı düştüğü inkıras uçurumundan kurtarabiliriz kanaatiyle girdik. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 49.